Ayrım 20, sayfa 190. Selçuk, Tarık'tan geri aldığı sarı zarfı masasındaki gizli bölmeye yerleştirmekteydi ki masasındaki telefon çaldı. Bölmeyi kapadı, kilitledi ve telefona uzandı. Arayan sağ kolu Ayhan Coşkun'du. Selçuk onu dinlerken bir eliyle çekmeceyi iteleyip kapamaya çalışıyordu. "Öyle habersiz mi gelinirmiş? Yok dersin," dedi. Ayhan bu cevabın geçerli olmayacağını anlatmak ister gibi, "Hasan abi yanımda şimdi patron," diye cevapladı. Selçuk sökeli iplikçiyle konuşmak zorunda kaldığının farkında, "Ver telefona," dedi. Anında diğer taraftan Hasan Sökme'nin laubali, kaba sesi duyuldu. "Selam patron." Selçuk az önceki sıkkın ve isteksiz tavrından sıyrılıp sahte bir neşeyle karşılık verdi. "Hey, ne haber Hasan ağa?"
"İyiliğin patron.
Ne zaman geldin?"
"Azdır buradayım. Biraz piyasayı dolandım da uğrayayım dedim."
"İyi yapmışsın. Ama keşke haber verseydin ağam. Benim birazdan çıkmam lazım. Ben de zaten çok vaktini almayacağım. Kapıdan 2 dakika uğrasam yeter. Bir diyeceğim olacaktı. Telefonda desen, uğrasam daha iyi. Bak merak ettim şimdi. Bekliyorum ama çok az vaktim var." Selçuk adamın neden orada olduğunu ve neden bilhassa habersiz geldiğini pekala biliyordu aslında. Fabrikaya temin ettiği ham ipliklerden alacağı vardı ve bir müddettir kendisine ödeme yapılmıyordu. Hiç karşılaşmasa daha iyi olurdu ama bu durumda adamı işkillendirmenin de alemi yoktu. Nasılsa anlaşırlardı. Az sonra Ayhan yanında Hasan Sökmen'le birlikte kapıdaydı. Selçuk ne zamandır özlediği bir dostmuş gibi sıktı adamın elini. Kendisi masasına geçerken diğer taraftaki koltuğu gösterdi misafirine. Ayhan Coşkun, Selçuk'u tanıdığı kadarıyla kendisine yer verilmemesinden odada fazla olduğunu anlamıştı. "Bana müsaade," dedi ve ayrıldı. Selçuk döner iskemlesinde arkasında dayanıp sağ ayakkabısının burnuyla kendisini sağa sola çevirirken konuştu. "Sadece birkaç dakikan var Hasan'a. Hemen lafa geç. Ama alacağınla ilgili konuşacaksan yapabileceğim bir şey yok. Biraz daha bekleyeceksin." Hasan Sökmen şişman vücudunu huzursuz bir şekilde sıkışmış olduğu koltuğun içinde oynattı. Dudağının sinirli hareketi bıyığını kıpırdattı. "Artık bir yolunu bulsak diyordum. Kaç parti sipariş yolladım." Selçuk sağ elini sakalına götürüp sıvazladı. Tavrı sanki karşısındaki ondan borç istemeye gelmiş de o da dinlemekle lütuf ediyor gibiydi. "Dediğim gibi şu anda mümkün değil. Biliyorsun çok zor günler geçirdik."
"Biliyorum.
Geçmiş olsun dileklerimi de iletmiştim."
"Sağ ol. Vardor Holding'in kimseye borcu kalmamış bugüne kadar. Merak etme."
"Estağfurullah. Onu demek istemedim zaten. Ama benim de yeni mal sevkiyatı için finansa ihtiyacım var. Hep verip almamak Allah'a mahsus." Selçuk birden alacaklı tüccara karşı kullanabileceği bir kozu hatırlamıştı. "Ya Hasan ağa, namazdan nasıl lezzet alınır bilir misin?" Sökeli tüccar aniden gelen ve konularıyla ilgili olmayan soru karşısında şaşırmıştı. Baka kaldı. Selçuk, onu ince bir taraftan yakalamış olduğunun farkında keyiflenmişti. Devam etti. "Sen oruç tutan, camiye giden adamsın ağam. Nasıl bilmezsin? Gerçek Müslüman olmak için önce seccadeden, namazdan lezzet almanın yollarını öğrenmek gerek." Hasan Sökman avuçlarını koltuğun kolçaklarına yerleştirip kendisini biraz öne çekti, genzini temizledi. Bir şeyler söylemek ihtiyacındaydı ama tüccar kurnazlığı okumamışlığını alt edecek güçte değildi. Selçuk'un bilgisi ve ifade şekliyle başa çıkması mümkün değildi. Dinle ilgili ezberden bildiklerinin, Selçuk Vardar'ın kim bilir kaç kitap karıştırıp öğrendiklerine karşı bir anlamı olamazdı. Komik bir duruma düşeceğine hiç cevap vermemeyi yeğledi. Alttan alıp, "Sen benden iyi bilirsin patron," dedi. Hasan'ı bir düşünce almıştı. Selçuk'un bu ani gelen sorusu onu alacağı konusunda zorda bırakabilecek bir detay barındırıyor olabilirdi. İşkilli bir tavırla bekledi. Diğeri, daha detaya adam akıllı girilmeden konuya hakim olduğundan emin, "Tabii bilirim ama sen de öğren," dedi. "Bir sonraki buluşmamızda konuşalım." Bu konuşmanın bittiği anlamına geliyordu. Osman Sökmen bu ziyaretinde de bir şey koparamamıştı. Hasan Sökmen bu ziyaretinde de bir şey koparamamıştı.
ama ayağa kalkarken Selçuk'un son cümlesinden istifade ederek sordu. Ne zaman buluşacağız? Haber veririm. Selçuk masasının arkasından çıktı ve elini misafirinin omzuna koyup devam etti. Meraklanma Hasan ağa. Yenilikler yapmak üzereyim holdingde. Çok büyük yenilikler. Bildiğin gibi değil. Seninle ilgili de bazı düşüncelerim var. Hasan Sökmen az önce aşağılanmasına rağmen birdenbire gururun okşandığını hissetti. Selçuk Vardar gibi bir adamın düşüncesinde olmak dahi önemli bir şeydi. Gözleri pırıldadı. Hayırdır dedi. Hayırlı hayırlı diye cevapladı Selçuk. Ama şimdilik bende kalsın. Daha kafamda pekiştiriyorum düşündüklerimi. Her şey rayına otursun. Sonra sana müjdesini vereceğim. Hiç ne olduğunu anlamaya uğraşma. Hayalini bile göremeyeceğim bir şeyden bahsediyorum. Hasan Sökmen az önce alacağını kotaramadığından dolayı herhangi bir aksilik yapmadığına ve tavır koymadığına çok memnundu. Selçuk'un vaadi her neyse bir ihtimal parasını tahsil ettiği zamankinden çok daha büyük bir avantaj sağlayacak bir şey olabilirdi. Pazardan, piyasadan yetişme tüccar kurnazlığı ona işi oluruna Selçuk'un kontrolüne bırakması gerektiğini, bundan çok karlı çıkacağını söylüyordu. Peki patron dedi. Ben seni rahatsız etmeyeyim artık. Sen ne zaman hazırsan bana bir telefon açarsın. Hasan Sökmen ofisinden ayrıldığında Selçuk hem borçlu olup hem de alacaklısına bu kadar tavır koyabilmesiyle gururlanarak gelindi. Bir de babası onun adam idare edemediğinden bahsetmişti. Az önce şurada olup görseydi adam nasıl idare ediliyordu. Hasan Sökmen park yerinde kendisini havaalanına götürecek taksiyi beklerken bu ziyaretten cebine para girmemiş olmasına rağmen geldiğinden çok daha ümitli geri dönüyordu. Sebebini bilmiyordu ama içgüdülerinin rüzgarı avuçlarını kaşındırmaktaydı. Bir sonraki ziyaretinde Selçuk Vardar'dan önemli bir şey duyacaktı muhakkak. O arada unutmayıp namazdan, seccadeden nasıl lezzet alınır konusunu araştırmalıydı. Ama bunu Söke de kimseye soramazdı. Tam ticaret odasına falan kaydolmuşken alay konusu olmak vardı. Laf bir yayılırsa bir daha da çiftçinin, köylünün dilinden kurtulamazdı. Neyse, bir yolunu bulup öğrenecekti. Kar fırtınasının İstanbul'u beyaza boyadığı gecenin ertesi sabahıydı. Gün, güneşe hasret, halen geceden kalan gri bulutlarla soğuk beyazı karşılamaktaydı. Evlerin pencereleri yakılan ışıklarla birer birer aydınlanırken, Vardar ailesinin telefonları zincirleme çalmaya başladı. Refet Vardar vefat etmişti. Cenaze, iş, politika, bürokrasi ve eğitim dünyasının, basının ve muhtelif derneklerin temsilcileriyle dolmuştu. Camiden sonra mezarlığa yönelen aile bireyleri, Vardarlara yakın akraba olanlarla birlikte başlı başına bir klan kalabalığındaydı. Hava buz gibi, gökyüzü yeniden başlayacak tipinin habercisi kara bulutlarla doluydu. Ailede Refet Vardar'a duyulan saygı ve ölümün yarattığı genel üzüntü çok barizdi ama çoğu cenazede olduğu gibi bazılarının yasla perdelenmiş bakışlarının ardında farklı düşünceler kendini saklıyordu. Vecdi Vardar her ne kadar anlaşamadıkları konular da olsa ağabeyini sadece bir ağabey olarak görmüyordu bugün. Onun bedeniyle beraber onunla paylaşılan çocukluk, tahsil, delikanlılık anıları, bu dünyadan çoktan göçmüş olan anne ve babası, iç dünyasındaki yoldaşlıkları, mücadeleleri ve daha nice paylaşım zamanına ait görüntüler, sesler de toprağa gömülüyordu. Elbette ki hafızasını kaybedene kadar hepsini yine hatırlamaya devam edecekti ama hiçbir zaman aynı olmayacaktı. Çünkü birebir paylaştıkları ve özellikle artık sadece ikisinin hatırladıkları zamanların iki şahidiydiler ve şimdi biri hayattan ayrılmıştı. Vecdi Vardar, kendisini hiç huyu olmamasına rağmen sanki yalnız hissediyordu. Nesibe Vardar, kocası Saffet Atay'ın yanında bambaşka bir düşüncedeydi. Amcaoğlunun ölümünden sonra duayenlik sırasının yaşça kendisine gelmiş olduğunu düşünüyordu. Bu vasfın öyle özel maddi bir getirisi yoktu ama titri gururlanmaya yeterdi. İlk fırsatta bütün aileyi toplayıp Vardar ismine sahip çıktığını göstermeliydi. Resmi ve ondan beklenebilecek en sıcak şekilde elini yanında duran Zinet'in omzuna koydu ve bundan sonra ben başınızdayım kızım. Ne sıkıntın olursa bana gelebilirsin dedi. Zinet, hayatlarını alıştıkları gibi idame ettirmek için hepsinin kocasına muhtaç olacakları günleri düşünerek içinden alaylı bir kahkaha attığını geçirdi ama şimdilik alttan almalıydı. Olabildiği kadar içten Allah sizin eksikliğinizi göstermesin Nesibe teyze dedi. Nesibe Atay, yeğeninin eş edindiği bu basit kızı hiç tasvip etmemesine rağmen kartlarını ondan yana kullanmakta fayda olduğunu hissediyordu. Zafere gidenin yanında durmak her zaman en akıllı taktikti. Üstelik bu kız söz dinlemeye, öğrenmeye, adapte olmaya çok hevesliydi. Onu biraz yontabileceğini düşünüyordu. Berke ve Amber'in epeydir uzandı oldukları ailenin bu acı gününe katılmaya karar vermişlerdi. Amber'in hem kendisi hem kocası adına çok huzursuzdu. Özellikle bir zamanlar Astaş ve hali hazırda Holding Yönetim Kurulu'nda olan aile bireyleriyle bir arada olmak, o geçmiş ama bir türlü de geçemeyen acı zamanları yeniden yaşatacaktı onlara. Ama aynı zamanda da çok iyi biliyordu ki kocası her şeye rağmen hakkında kırgınlık hissedemediği ve şu son birkaç sene öncesine kadar çok sıcak bir ilişkisinin olduğu büyük dayısının son yolculuğunda bulunmak isteyecekti. Bu ancak saygı duyulacak bir durumdu. Dolayısıyla aksine dair bir sohbet dahi açmamıştı ve şimdi burada mezarın başında diğerleriyle birlikteydiler. Her medeni aile gibi camide hepsiyle el sıkışmışlar ama bir şekilde Selçuk'tan uzak kalmayı başarmışlardı. Şimdi mezarın başında Berke, son senelerde Refet dayısının onunla ve annesiyle ilgili nasıl bir duygu taşıdığını, olanlara üzülüp üzülmediğini düşünüyordu. Arada bir zamanlar büyük babasının etrafında bütün aile bir araya geldikleri günlerin sıcaklığını, ailenin her şartta kenetli kalabildiği yılların güzelliğini anımsıyordu. Amber'in kocasıyla el ele dururken göz ucuyla diğer aile bireylerinin mimiklerini dikkatle izlemekteydi. Refet Vardar'ın kızı Refika sessiz gözyaşları içindeydi. En derin kayıp hissini yaşayanın o olduğu çok belliydi. Yanında duran kocası Ziya Kermen'in kayınpederine duyduğu saygı ve kaybına üzüntüsü çok barizdi ve bakışlarını sanki de onun bundan sonraki yokluğundan dolayı endişe sarmış gibiydi. Selçuk, mezarın hemen yanı başında, ellerini önünde kavuşturup durmuş, dalgın bir ifadeyle amcasının definini izlemekteydi. Kendisine kayıtsız şartsız destek vermiş olan en önemli kişinin bundan sonra hayatında olmayacağı düşüncesiyle tamamen çıkarları doğrultusunda bir üzüntüye girmişti. Onun yerine koyabileceği kimse yoktu başka. Babasıyla olan tartışmalarının bundan sonra şartları eşit olmasa dahi kendisini zorlayacağını biliyordu. Hemen onayına sığınabileceği büyük güç yoktu artık. Diğer taraftan babasının kontrol edemediği bir idari sorumluluğu almayacağını ve bunu gurur meselesi yaparak kısa bir zaman içinde yönetimden ayrılacağını ümit ediyordu. Amcanı çok da aramayacaksın dedi uzaktan uzağa şeytanın sesi. Aranız ne kadar iyi olursa olsun ona da bir şeyler anlatmak, tatmin etmek için enerji harcıyordun. Şimdi bu mecburiyetin de kalmadı artık. Göreceksin, çok rahat edeceksin. Selçuk ona hak vererek dinliyordu. Onayla başını aşağı yukarı sallarken dudakları, gözleri sahiden de öyle ifadesini yansıtan mimiklerle hareket etti. Onun bu tavrını gözlemleyen birkaç kişinin her biri kendince farklı yorum yaptı. Biri için işte hayat dediğin bu kadar. Bir diğeri için bu dünya koca Refet Vardar'a bile kalmadı. Biz ne olacağız? Anlamı taşımıştı ifadesi. Selçuk'u karşı taraftan izleyen Amber'in onun maskenin ardında kalan yüzünün gerçekte nasıl bir duygu taşıdığını merak etmekteydi. Bakışlarının karşılaşacak olmasından çekinmeden dikkatle onu seyrediyor. Bakışlarının karşılaşacak olmasından çekinmeden dikkatle onu seyirdeydi. Göz göze geldikleri takdirde hiçbir reaksiyon vermeden öylece bakmaya devam edecekti. Kendisini bu sessiz yüzleşmeye hazırlamıştı. Eğer yüz yüze bakmaktan çekinecek biri varsa o da kötülüğü yapan olmalıydı. Hakkı yanan değil. Amber'in Selçuk'un başını sallayarak mimiklerini kuvvetlendirdiği anda birden beliren görüntüyle irkildi, nefesini tuttu. Onunla ilgili yıllardır hissettiği duygunun sebebi kanlı canlı, fiziki olarak karşısında duruyordu. Selçuk'un elleri önünde kenetli, omuzları kısık, hareketsiz duran vücudunu örten kaşmir palto şeffaflaşıvermişti. Sanki bir kozaya gömülmüş gibi bedeni içine yerleşmiş olan şeytan, yerinde duramıyor, bir yılan gibi gövdesinin içinden dışına, tekrar içine kayıyor, göğüs kafesinin karnının etrafında dolanıyor, tekrar içeri çekilip etrafı izliyordu. Amber'in dehşetle Selçuk'un bütün yüz ifadelerinin iblisin dediklerine cevap mahiyetinde olduğunu fark etti. İçi ürpermesine rağmen sezilerinde hiç mi hiç yanılmadığını görmekten mutluydu. Kocasının kuzeni öyle mecazi anlamda şeytan gibi bir adam değildi. Şeytanla fiziki olarak beraberdi. Tek beden olmuşlardı ve hiç de yadırgamadığına göre epeydir bir beraberlikleri olmalıydı. Amber'in böyle bir tabloyu bir daha göremeyebileceğini düşünerek bakışlarının yakalanacak olmasını aldırmadan izlemeye devam etti. Çok iyi izlemeli ve ilk fırsatta not düşmeliydi olanları. Şeytan aniden yine şekil değiştirmiş, Selçuk'un sırtına yapışıp başını başına dayamıştı. Kollarını onun iki omuzundan öne doğru sarkıttı ve sol elinin uzun kıvırık tırnaklarıyla kalbinin üzerinden süratle geçti. Selçuk ani bir acıyla inledi ve gözlerinden yaş geldi. Nesibe Atay, kocasının kulağına eğilip, 40 yıl düşünsem Selçuk'un cenazede gözyaşı dökeceğine inanmazdım dedi. Saffet Atay, karısının yeğeninin ağlayıp ağlamadığının kendisine bir fark yaratmadığı belli, cevap vermeden baktı. Cenaze için Amerika'dan gelmiş olan Bora, Tarık'ın kulağına doğru fısıldadı. Timsah gözyaşları. Timsah gözyaşı için biraz erken değil mi dedi Tarık. Yutacağı bir şeyin kokusunu almıştır. Cenazenin ağır havasına rağmen Tarık gülümsemeden edemedi. Fark edilmemesi için eliyle ağzını kapayıp öksürüyor gibi yaptı. Aynı anda mezar başında ellerini göğsünün altında birleştirmiş olan Hoca Efendi'nin genzini temizleyen öksürük sesi duyuldu. Genç hoca gözlerini kapayıp huşu içinde duaya başladığı an Amber'in şeytanın Selçuk'un bedeninden telaş içinde ayrıldığını gördü. Etrafa bakındı. İblis sanki buharlaşmıştı.